Ayrım 46, sayfa 499. Bağımsızlık toprağının atsız çiçeği, yatak öğretmeni. Sujata Massey. Bölüm 46. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum, ne kendimden ne başkasından. Ateşin içinden geçtim, tutuşan her şey yanıp kül oldu. Geriye kalanlar ise ölümsüz. Rabindranath Tagore, The Home and the World, 1915. Kuzeye, Chowringhay'e doğru sürdüm. Her zamanki yoldan gidiyordum. Ama bu sabah hiç trafik yoktu. Park sokağı kavşağında Simon'la pek çok defa yemek yediğimiz bir Müslümanın kebapçı dükkanının pencerelerinden alevler çıkıyordu. Bir Hindu'nun yakındaki bir mezat salonu çoktan yanıp kül olmuştu. Hristiyanlar evlerinin ve iş yerlerinin kapısına inançlarını belirtmek için haç çizmişlerdi. Hala bana öfkeli olsa da Aziz Joseph Manastırı'ndaki Kavita'yı düşündüm. Bunu hiç bilmeyecekti ama rahibelerle birlikte Chandernagore'de hapsolmak hayatını kurtarmış olabilirdi. Wellesley sokağında ilerlerken askeri bir tank gördüm ve yanlarından geçerken elimi askerlere doğru kaldırdım. Sonra çok daha fazla yağmalanmış ve yakıp yıkılmış olan Bentinck sokağına girdim. Burada su oluklarının içinde yatan ve elektrik direklerinden sarkan ilk cesetlerle karşılaştım. En tüyler ürpertici görüntü bir tramvay elektrik kontrol paneline bağlanmış olan bir adamdı. Elektrik çarpması yüzünden sarsılarak acı içinde ölmüş olmalıydı. Bir zamanlar buraya saraylar şehri deniyordu. Şimdi ise ölüler diyarıydı. Sanki Kalküta Takurma'nın anlattığı tarihi hikayelerde sıklıkla bahsettiği şeytanlar tarafından istila edilmişti. Ama bu gerçekti. Simon'ın yalvarırcasına evde kalmamı söylemesini hatırladım. Ama College sokağına gitmemek senleri ölüme terk etmek anlamına gelebilirdi. İçimde hazin bir ses eğer çoktan katledilmedilerse diye fısıldadı. Sese çenesini kapatmasını söyledim. Yan sokaklarda ellerinde palalar, baltalar ve latiler olan adamlar gruplar halinde bir evden diğerine koşuyordu. Çoğunun üstünde fakirlerin giydiği yırtık pırtık giysiler vardı ama bazıları temiz beyaz kurtalar giymiş ve kongre partisinin keplerini takmışlardı. Bir zamanların pasif direniş taraftarları, bazılarının alnında yakın zamanda ibadet etmiş Hindular olduklarını gösteren kırmızı tika işaretleri vardı. Kuzeye doğru ilerledikçe yolun ortasında tıpkı İhsan'ın anlattığı gibi bir ateş yandığını gördüm. Birkaç dönüşten sonra tekrar Chowringhay'e çıkabileceğimi düşünerek direksiyonu bir yan sokağa kırdım. Ama döndüğüm sokak birbiriyle bıçaklarla, lastik levyeleriyle ve sopalarla dövüşen Hindu ve Müslümanlarla doluydu. Kamyonetimi görünce bir bağırış koptu. Bir Kızılaç kamyoneti, onu istiyorlardı. Eğer kamyoneti durdurursam işim biterdi. Dehşet içinde gazı kökledim ve kamyonet öyle bir hızla ileri atıldı ki koltukta geriye yapıştım. Geçecek bir açıklık yoktu. Onun için İhsan'ın anlatmış olduğu gibi onların etrafımı sarmasına izin vermektense dosdoğru güruhun üstüne sürdüm. İşe yaradı. Herkes etrafa dağıldı. Yalnız pek saldırgan görünüşlü bir adam doğruca sürücü kapısına doğru koşuyordu. Sert bir dönüş yaptım ve kamyonetin çarpmasıyla adam havalanıp kaportanın üstüne düştü. Oradan yere devrilirken ben de hızla çoktan yanmış ve şimdi boş olan diğer sokağa doğru sürdüm. Tekrar sola döndüm ve mahvolmuş, yağmalanmış Chowringhay'nin görece sakinliğine geri döndüm. Titriyordum. Ön camdan bana bakan adamın afallamış bakışını unutamıyordum. Tekerleklerin bir tümseyin üstünden geçtiğini hissetmiştim. Bunun o adamın veya bir başkasının bedeni olduğunu biliyordum. Ne tarafa baksam ölüler vardı. Paramparça sarilerinden bazılarının kadın olduğu anlaşılıyordu. Elinde bir lati ile isyancıların arasında koşan bir kadın görmüştüm. O da diğerleri gibi kana susamıştı. Sonunda College sokağına girdim. Yanmış tramvaylar raydan çıkıp yan yatmıştı ve gazete kitap büfelerinin kimisi alevler içindeydi, kimisi de için için yanıyordu. Ahşap duvarların içindeki onca hikaye, tarih ve şiir kitapları gitmişti. Gelecek nesiller için o kadar dikkatle yazılmış olan sözcüklerin, kitlelerin şiddeti karşısında hiçbir anlamı yoktu. İyi ki Tagore 5 yıl önce huzur içinde ölmüştü, bu olaylara dayanamazdı. Senlerin küçük sokağına yöneldim ve yan komşuları olan Han Daktiloları'nın kapısının önüne park ettim. Senlerin diğer tarafındaki Dutta yayın evlerinin kapısı içeri doğru çökmüştü. Chowhury çaylarının pencereleri kırılmıştı. Dükkandaki malların yağmalandığını düşündüm. Görünen oydu ki bu sokakta sadece Hindulara saldırılmıştı. Senlerin ön kapısındaki ve penceresindeki metal parmaklık kilitliydi. Bu onları parmaklığı olmayan Hindu komşularının kaderinden korumuş olmalıydı. Kimse içeri girmemiş gibi görünüyordu. Evin etrafını dolaşarak bir keresinde kapıyı açmaları için seslendiğim küçük pencereye gittim ve üstüne tahta bir levha çivilenmiş olduğunu gördüm. Kapıyı açmaları için bağırırken bunun pek de güvenli olmadığını düşünüyordum. Ya yanıt vermiyorlardı ya da çoktan gitmişlerdi. Ölmemişlerdi. Hayır dedim kendi kendime, ölmüş olamazlardı. O kadar yol gelmiştim ama şimdi onlara ulaşamıyordum. Durumun imkansızlığı karşısında içimden bağırmak geldi ama dikkatleri üstüme çekmemeliydim. Birkaç yağmur damlası düşmeye başlayınca başımı kaldırdım ve senlerin düz çatısını gördüm ve bu bana bir fikir verdi. Eğer çatıya ulaşabilirsem tavan kapağından içeri girip küçük merdivenden inerek eve girebilirdim. Ama çatıya ulaşmak için yandaki bir eve girip çatısına çıkmam lazımdı. Bir keresinde ben oradayken çaya gelmiş olan nazimler dışında hiçbir komşuyu tanımıyordum. Sokakta koşarak nazimlerin kapısını çaldım, bir perde oynayarak birisi gizlice dışarı baktı. Ben senlere yardım etmeye çalışan bir arkadaşlarıyım. Açıklamam için içeri girmeme izin verir misiniz? Konuşurken pencereye bakıyordum ama perde kapandı. Bir süre daha bekledim ama kapı açılmadı. Sonra biraz geç de olsa ortada bu kadar görünmemem gerektiğini fark ettim. Senlerin çatısına ulaşmak için başka bir yol düşünerek uzaklaşırken nihayet aklıma Dutta yayın evi geldi. Kapısı çökmüştü. Onun için doğrudan içeri girip eğer yukarı kata çıkan kapı kilitli değilse dama çıkabilirdim. İçeride yağmacıların olabileceğini düşünerek ihtiyatla parmaklarımın ucuna basarak binaya girdim. Merdivenden çıktım ama ilk katta aniden durdum. Yerde iki adam yatıyordu. Bağırsakları dışarı çıkmıştı. O kadar çok kan akmıştı ki bütün yer ve etrafa saçılan kitaplar kan içindeydi. Korkutucu bir sahneydi. Bayılacağımı hissederek elimle duvara tutundum. Kendimi toplayınca cesetlerin üstünden geçip yoluma devam ettim. Merdivenlerin bitiminde alçak tavandaki kapıyı açmak kolay oldu. Sonra düz dama çıktım ve birkaç evin üstünden geçerek Bayan Sen'in hala çamaşır ipinde asılı duran Dutta yayın evindeki cesetlerin üstünden geçerken sarimin kenarını lekeleyen kan gibi kırmızı kenarlı sarisinden tanıdığım Senlerin çatısına ulaştım. Senlerin damındaki tavan kapısı kilitliydi. Kamyonetin anahtarının kertikli kenarını kullanarak kırılana kadar menteşeye vurdum. Tavan kapısı açılıp düştü ama hemen sonra karşımda uzun bir tüfek namlusu gördüm. O kadar korktum ki neredeyse geriye düşecektim. ''Kımıldama!'' diye bağırdı Supriya silahın orozunu kaldırarak. ''Benim Kamala!'' Tüfek aniden indi. Supriya'nın haki renk ina üniformasını giymiş olduğunu gördüm. Gözleri kıpkırmızıydı ve yüzü süzülmüştü. ''İngilizler silahın sende kalmasına izin mi verdi?'' diye sordum. Beni o kadar rahat vurabilirdi ki bunu düşününce titredim. ''Tabii ki hayır'' dedi sertçe. ''Bunu yıllar önce Kuvvet Tugayı'ndan ödünç almıştım. İçeri gel, herkes güvende.'' İkinci katta kıpır kıpır kıpırdayan nişanı geniş gövdesine bastırarak sıkıca tutan Bayan Sen gizlice bir kapının köşesinden bakıyordu. ''Neden geldin?'' Bayan Sen'in saçlarının bir kısmı açılmış ve yüzü yaşlarla ıslanmıştı. ''Biz sadece eşkıyaların gelip işimizi bitirmesini bekliyoruz.'' ''Maşima, endişelenme'' dedim kollarımı ona sararak. ''Kızıl Aç'ın kamyonetini getirdim. Rüzgar gibi hızla Middleton sokağına gideceğiz. Güvenli yolları biliyorum.'' Ya şoför onun inancı ne diye fısıldadı bayan sen. Bazı taksi ve çekçek sürücüleri insanları doğruca onları öldürecek olanlara götürüyormuş. Sizi ben götüreceğim. Değerli eşyalarınızı hazırladınız mı? Hepimizin bir bavulu var ama... Bayan senin sesi kesildi. Sen arabamı sürüyorsun. Sen mi? Orada da kadınlar araba kullanıyor anne diye azarladı Supriye beni bir sıra küçük bavulun dizildiği odasına sokarken. Sonra gülümseyerek bizim için buradan bir çıkış yolu bulduğun için çok sevindim dedi. Bayan sen incinmiş gibi bir sesle Nazimlerden bizi saklamalarını istedik ama yapamayacaklarını söylediler. Hem de bunca yıl birbirimizi tanıdıktan, yemeğimizi paylaştıktan, kızlarım onların çocuklarına derslerine yardım ettikten sonra. Herkes kendi postunu kurtarmaya çalışıyor dedim üzgün bir tavırla. Maşo nerede? En önemli kitapları toparlıyor dedi Supriya. Ondan gözcülük yapmasını istedim ama kitapları topladıktan sonra dedi. Of yine ne oldu? Supriya başını benden yana çevirerek yatak odası penceresinin kapalı kepengindeki bir yarıktan dışarı baktı. Kızıl aç kamyonunun etrafını 10 kadar genç adam çevirmişti. Ah hayır, adamların şoför kapısından içeri girmeye çalışmasını izlerken kalbim küt küt atıyordu. Kilitli olduğunu görünce ilaçları almak için yan camı kırdılar. Adamlardan biri kamyonetin etrafını dolaşarak aynaları kırarken bir diğeri de lastikler üstünde çalışıyordu. Kamyoneti görünecek bir yere park etmekle ne büyük aptallık etmiştim. Senleri hayal kırıklığına uğratmıştım ve hepimiz birlikte ölecektik. Hem de Hindistan'ın özgürlüğü uğruna ölmeyecek, sadece kendi vatandaşlarımızın kurbanı olacaktık. Kamyonet boşaltılır boşaltılmaz adamlar geri çekildi. Yeni yetme bir çocuk arabanın üstüne bir teneke boca ediyordu. Benzin. Bir kibrit attı. Hayır! Kamyonet alev alırken bağırarak başımı Supriya'nın omzuna gömdüm. Ve dehşet içinde adamların bunu bir tür ateş çukuru gibi kullanarak kırık mobilya parçalarını tutuşturup evlere atmak için koştuklarını gördüm. Ah tuttalara yardım etmeliyiz diye bağırdı Supriya. Onlar çoktan ölmüş dedim. Onların evinden geçerek geldim. Rameş amca ve Çetan. Ah tanrım. Şimdi Supriya yüzünü benim omzuma gömmüştü. Dutta yayın evine gitmeliyiz dedim. Yüzümdeki ifadeyi görmesi için kolunu aşağı indirerek. Onları öldürüp içeriği yağmalamışlar. Onun için kimse bir daha oraya girmeyi veya evi yakarak onları dışarı çıkarmayı düşünmeyecektir. Çatı kapılarını da açık bıraktım. Supriya kararsız bir ifadeyle dudaklarını sıktı. Eğer buradan gidersek kesin yağmalarlar. Babamla ben kendimizi tüfekle savunmamız gerektiğine karar verdik. Sadece birkaç mermim var ama iyi atıcıyımdır. Ama sokakta o kadar çok adam vardı ki hepsine karşı durması mümkün değildi. Bunu ona söyledikten sonra değerli eşyalarını çatıya çıkartmaya razı ettim. Nişan bana yardım etmek için annesinin elinden kurtulduğuna sevinmişti. İşi ona bırakarak ofisindeki Bay Sen'e bakmaya gittim. Bay Sen bana doğru parmağını sallayarak ''Buraya gelmemeliydin Kamala'' dedi. ''Eğer bu eşkıyaların biraz önce bir kızıl aç kamyonetini nasıl havaya uçurduğunu görseydin tehlikeyi anlardın.'' Kamyoneti önde bırakacak kadar düşüncesiz olduğumu itiraf edemedim. Onun yerine değerli eşyaları çatıya çıkardığımızı söyledim ve ofisinden taşımamı istediği bir şey olup olmadığını sordum. Var, yüzündeki ifade biraz rahatladı. Asya Kütüphanesi için çok önemli bazı kitaplar üstünde çalışıyordum. Ailenize ait eşyalar demek istiyorum. Para, banka defterleri, önemli belgeler. Kütüphane kitaplarının sizin ailenizin hayatından daha önemli olmadığını anlayacaktır. Ama onlar İmparator Akbar döneminden kalma el yazması şiirler. Hindistan tarihinin yeri doldurulamaz bir parçası. Onları hayatımız pahasına korumalıyız. Çünkü onlar olmazsa... Maşo konuşurken kırışık yanaklarından gözyaşları akıyordu. Onun ne düşündüğünü biliyordum. Hindistan'ın tarihini bilmezsek bir zamanlar ne olduğumuzu hatırlamayacaktık. Sokaktaki vahşiler gibi içi boş kabuklar haline gelecektik. Bay Sen'in de kitapları benim kadar sevdiğini anladım. Onun için eski kitaplar insan hayatının bir suretiydi. Maşo, ben kitaplarla ilgilenirim. Lütfen gel. Nişan hızla merdivenden inerek aşağı geldi. Adamlar tekrar sokağa girdi ve ellerinde meşaleler var. Bilin bakalım yanlarında kim var? Darvanımız Ali. Onlara bizim içeride saklandığımızı söylemiş olmalı. Kitapları bana ver dedim uyuşmuş gibi görünen Bay Sen'e. İçinde bir tomar kağıt olan pütürlü kırmızı bir kitap kapağını bana uzatırken parmakları titriyordu. Köşede duran bir çuvalı alıp kitabın etrafına sararak tam adamlar ön kapıdaki parmakla hızla vururken nişanla babasının arkasından hızla merdivenden çıktım. Bölüm 47. Kalküte son zamanlarda kötü bir ün kazandı. Son birkaç ayda birçok vahşi gösteri yapıldı. Eğer bu kötü şöhreti biraz daha sürerse artık bir saraylar şehri olmaktan çıkıp ölüler şehri olacak. Mahatma Gandhi, Harijan, 24 Ağustos 1946. Çatıya ulaştığımızda Supriya öne geçerek bavullarla birlikte iyice eğilerek Dutta yayın evine doğru ilerlememizi emretti. Nihayet harekete geçtiğimiz için rahatlamalıydım ama içimde midemi bulandıran pis bir duygu vardı. Aşağıda bir yığın adam toplanmış parmaklığı açmaya çalışıyordu. İçlerinden biri başını kaldırıp bizi görebilirdi. Supriya'ya hareket etmek yerine onlar gidene kadar çatının ortasında sarilerin asılı olduğu çamaşır ipinin arkasında yere yapışarak yatmamızın daha güvenli olabileceğini fısıldadım. Eğer burada kalırsak içlerinden birini vurabilirim dedi Supriya düşünceli bir tavırla. Bu da kalabalığı dağıtabilir. Ya da onlara tam yerimizi gösterebilir diye yapıştırdım. Herkese yere yatmasını söyle. ''Hayır beni dinlemelisin.'' diye fısıldadı Supriya. ''Sadece bir tek komutan olur.'' ''Tartışmayın kızlar.'' diye araya girdi bayan sen. Biçimsiz bir şekilde karın üstü yatmıştı. ''Kamala'nın dediğini yapıp çamaşırların arkasına saklanalım. Sonra Supriya'nın rehberliğinde yayın evine gideriz.'' Bana da kızım diye hitap etmesi aklıma Sonali'yi getirdi. Kocasının akrabaları güzel evinin Nakoda camisi yakınında Müslümanların ağırlıkta olduğu bir bölgede bulunduğunu duymuştum. Supriya'ya kız kardeşinden haber aldın mı diye fısıldadım. Neyse ki hepsi Sint'te bir düğüne gitti dedi Supriya. Olan biteni duyunca çok kaygılanacak. Ruksana Park Meydanı'nın yakınında yaşıyor dedim. Birçok Müslüman komşuları var. Bence hedef alınma olasılıkları pek yok. Ama o civarda pek çok Hindu da var. Onlar için çok endişeleniyorum dedi tüfeğiyle oynarken. Bilmem gereken bir şey var diye mırıldandı. Eğer bugün ölürsen ve sen hayatta kalırsan... Böyle saçma şeyler söyleme diye sözünü kestim. Pankaj İna davaları için Delhi'de. Gitmeden önce bana evlenme teklif etti ama ne cevap vereceğimi bilmiyordum. Şimdi kararımı verdim. Onunla evlenirdim. Lütfen bunu ona söyler misin? Bunu duyunca içim ürperdi. Neredeyse Biduşi ile evlenecek olan adamın Supriya ile evlenmeye karar vermesi ne kadar ironikti. Ama nedenini anlayabiliyordum. İkisinin her zaman rahat, muzip bir ilişkisi olmuştu. Ve Pankaj onun inada askerlik yapmasından çok gururlanıyordu. Ayrıca annesinin de Kalküta'nın politik sevgilisini beğendiğinden emindim. Didi ne düşünüyorsun? Supriya'nın gözleri bana odaklanmıştı. Eğer onu istiyorsan Pankaj senin olacaktır dedim dürüstçe. Neyse ki uzun zaman evvel ona vurulduğumdan veya duygularıma karşı takındığı mağrur tavır yüzünden duyduğum kızgınlıktan hiç bahsetmemiştim. Eğer bunu ona söylemiş olsaydım bana duyduğu bağlılık onu hep gizlice istediği adamdan uzak tutabilirdi. Annesi benimkilerle konuştu bile. Annemle babam onun beni başka bir nedenle, siyasi avantaj yüzünden istediği konusunda endişeli biraz. Pankaj bağımsızlıktan sonra parlamentoya girmeyi planlıyor dedi Supriya. Ama onun hırsları umurumda değil. Kalküta'da onun gibi biri yok. Evet bu konuda haklısın dedim. Bir İna kahramanıyla evlenmek Pankaj için altın gibi bir fırsattı. Ama Supriya'ya hayranlık da duyuyordu. Bunun mutlu bir evlilik olmasını umut ettim. Ona iştenlikle mutluluklar dilerken Supriya'nın yerinde olmadığım için çok memnundum. Ölüm peşimizdeyken siz aşktan bahsediyorsunuz. Aptallaşmayın kızlar diye fısıldadı. Tek bir sözcüğü bile kaçırmadığı belli olan bayan sen diğer taraftan. Peki anne şimdi şunu izle. Ve Supriya bir kertenkele gibi çatının ucuna doğru süründü. Tüfeğini nişan aldı ve tetiği çekti. Öyle güçlü bir patlama sesi duyuldu ki annesiyle Nişan bağırırken ben ellerimle kulaklarımı kapattım. Kaçıyorlar. Supriya bir kanepenin üstüne çıkarak geri çekilen gruba tekrar ateş etti. Onun yanına gidince bir adamın acı acı bağırarak kolunu tuttuğunu gördüm. Bir diğeri de hareketsiz yatıyordu. Ama zafer duygusunu yaşayacak zaman yoktu. Zira alevler senlerin dükkanının önüne doğru yükselmeye başlamıştı. Hemen Dutta binasına geçmeniz diye bağırdım. Hala çamaşırların arkasında yatmakta olan senlere bağırarak kalkın. Supriya, Nişan ve ben elimizde bavullar ve kitaplarla öne geçtik. Bayan senin korkudan eli ayağı öyle boşalmıştı ki hiçbir şey taşıyacak hali yoktu. Kocası da onu adım adım çatının ucuna doğru yürütürken gösterdiği çabadan bitkin düşmüştü. İki çatı arasında 1 metre kadar açıklık vardı. Daha önce atlamak bana zor gelmemişti. Ama bu sefer kenara yaklaşıp aşağı baktığım zaman 3 kat yükseklik başımı döndürdü. Bavulu zorlukla diğer tarafa fırlattım. Sonra sarimi belime kıstırdım. Uca doğru birkaç adım koştum ve sıçradım. Duttaların çatısına ayak bastığımda Akbar döneminden kalma kitabı sıkıca göğsüme bastırmış halde öne düştüm. Supriya benim ardımdan Nişan'ı gönderdi. Oğlan heyecandan tiz bir sesle bağırarak sıçradı ve onu yakaladı. Ardından Supriya geri kalan bavulları fırlattıktan sonra kendisi atladı. 46. ayrımın sonu. Sayfa 510.